Ayrım 49, Büyük Hesaplaşma, Jack de Brule, sayfa 456. Sert bir rüzgarla yukarıya doğru sürüklenen uçurtma gibi, uyduruksal da insanın yüreğini zıplatan ani bir saldırıyla güverteden hızla kaldırılmıştı. Panik yaratacak bir süratle yandan vuran suyun damlaları, ikisinin de açıkta olan yüzlerine iğne gibi batıyordu. Saniyeler içinde Mercer'ın aşağıya doğru çökük duran belinin etrafında 15 santim yüksekliğinde buz gibi tuzlu su havuzu oluşmuş ve Aggie'nin kalçalarının ıslanmasına sadece birkaç santim kalmıştı. Sala biraz daha su girer ve Aggie'yi ıslatırsa daha kolonun tepesine bile varamadan kız ölürdü. Ama Mercer şimdi bu konunun üzerinde çok fazla duramazdı. Endişelenmesini gerektiren daha öncelikli bir şey vardı. Kendi ağırlığıyla birlikte Aggie'nin onun üzerinde baskı oluşturan ağırlığı, Mercer'ın artık dayanamayacağı bir noktaya ulaşmıştı. Elleri için kullandığı bantlar etlerine batıp kollarının acıyla bükülmesine neden oluyordu. En yukarıya çıkmalarına daha 30 dakika vardı ve Mercer 30 saniye bile dayanamayacağından korkmaya başlamıştı. Girdaplar yaparak dönen su salı kendi etrafında döndürerek kısa bir eksende sarmal şekilde hareket ettirmeye başlamıştı. Suyun kabarması göz önünde bulundurulduğunda salın oldukça dengeli olması şaşırtıcıydı. Ancak savrulurlarken yan taraftan yine içeriye su girmişti. Mercer insan yaşamının sürdürülmesine yardımcı olmaya yönelik özel giysinin içinde birkaç noktada yalıtımın kalmamış olduğunu hissedebiliyordu. Soğuk ısırıyordu. Mercer'ı kalçalarının adeta yandıklarını hissedecek kadar uyuşturmuştu. Üstelik üzerindeki Stearns giysinin su geçirmezliğine ve kot pantolonuna rağmen, eğer su tenine temas etseydi Mercer birkaç dakikadan uzun bir süre dayanamayacağını biliyordu. Vücudunu sabit tutmak için verdiği uğraşın gerginliğinden ötürü kenetlenmiş dişlerinin arasından "Nasılsın?" diye sormayı başardı. "Aggie, bence işe yaramayacak," diye bağırdı. "Wright kardeşler de birbirlerine öyle demişlerdi." Mercer sesine biraz neşe katmaya çalışmıştı. "İlk seferinde başaramamışlardı." "Bizim öyle bir seçeneğimiz yok." İlk başta destek bacağına tırmanış hızlıymış, küçük sal son derece tehlikeli bir biçimde yükseliyormuş gibi geldiyse de meydan okuyuşun gerçek yüzü kendini göstermeye başladıkça Mercer'la Aggie'nin algıları da değişmeye başlamıştı. Aggie Brandon'ın üzerinde birikmiş olan suyun altında kalmaktan birkaç parmak uzaktaydı ve ikisinin de bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Salın dengesini sağlayabilmek için Mercer'ın taşıta sımsıkı tutulması gerekiyordu ve bu yüzden içeri dolan suyu boşaltmak gibi bir girişimde bulunmasına imkan yoktu. Aggie de tutarsızlaşan dengesini korumakta zorlanıyordu. İlk 10 dakika gerçek anlamda bir işkence olmuştu ve yollarına devam ederlerken artık bunu ertelemek gibi bir şansları olamazdı. Gücü tükenirken Mercer'ın kolları titremeye, bedeni bilinçsizce brandaya iyice gömülmeye başlamıştı. Aggie'nin de suyla temas etmesine ramak kalmıştı. Mercer'ın bedeninin gevşediğini hisseden Aggie çığlık attı. Mercer bir kez daha vücudunu gerince karın ve sırt kasları düğüm düğüm oldu. Verdiği uğraş halkada yapılan ve demir haç adı verilen jimnastik hareketinin gerektirdiğinden birazcık daha azdı. Kolonun içi 5 derece olduğu halde Mercer terliyor, yüzünden aşağı tuzlu sular iniyordu. Aggie onun verdiği mücadeleyi hissedebiliyordu. "Bu işi senin adına kolaylaştırmak için yapabileceğim bir şey var mı?" Mercer'ın cevap vermek için gücünü toplaması birkaç saniye sürdü. Kesilmeye başlamıştı. Üstelik kolonun tepesine ulaşmalarına daha 20 metre vardı. "Gelmiş geçmiş en hızlı şok diyete başla." Yavaşça, çok yavaşça su seviyesi yükseldi ve başlangıçtaki yükselme sırasında yaşadıkları korku dolu ilk birkaç dakikanın ardından yüzey gözle görülür şekilde sakinleşti. Duvarlardaki kaynak dikişleri ne kadar yükseldiklerini gösteriyor, her bir kaynak 3 metreyi daha aştıklarını, çektikleri işkencenin bitmesinde bir 3 metre daha yol aldıklarını işaret ediyordu. Kolonun başlarının epeyce üzerinde bir gölge gibi gözüken tepesi, dairesel duvarlardaki lambalar birer birer su altında kaldıkça karanlığa bürünen, hala ulaşılamayacak kadar uzak bir hedef olarak görünüyordu. Mercer önce uyduğunun üzerine vuran ani acının adale krampından kaynaklanan bıçak gibi bir sancı olduğunu zannetti. Bir saniye sonra da giysisinin su aldığını fark etti. Isısı dondurucu dereceye yakın olan su, ya Mercer'ın gözünden kaçan bir noktadan içeriye girmişti ya da daha büyük bir olasılıkla bantlar sökülmeye başlamıştı. Su asit gibi yakıyordu cildini. Çığlık attı ve acısı pompalarla köpüren suyun seslerini bastırarak yankılandı.
''Ne
oldu?'' ''Giysimde delik var, içeri su giriyor.''
''Kötü mü?''
Cildinin bir kısmı daha buz gibi suyla ıslanırken Mercer iyi değil diye inledi. Ovuşturarak biraz ısıtmayı deneme dürtüsü o denli güçlüydü ki Mercer gözlerini kapatıp salın iskeletini sıkıca kavrayan ellerini oynatmamaya yoğunlaştı. 10 metreleri kalmıştı. Egi, sırtını kamburlaştırarak üzerimdeki ağırlığını almalısın, daha fazla dayanamayacağım. Egi Mercer'ın isteğini yerine getirdi, botlarını Mercer'ın omuzlarına, kendi omuzlarını da onun kaval kemiklerine dayayıp pozisyon değiştirerek sırtını kamburlaştırınca gülünç denilebilecek bir birleşme pozisyonu çıkmıştı ortaya. Ve şimdi baskıyı üstlenen Mercer'ın kasları değil kemikleriydi. Egi'nin üzerinde oluşturduğu basınç hafiflerken Mercer'ın soluğu kesilmiş, sırtı ve karnı 20 dakikadan beri ilk kez gevşemişti. Durum o ana kadar Mercer için ne kadar acı verici olmuşsa bundan böyle Egi için acı verici olacaktı. Yıllardır yaptığı eskrim ve egzersizler sayesinde vücudu esnek ve güçlü olan kız elinden geldiğince dayanmaya çalışsa da birkaç dakika sonra bedenini tekrar Mercer'ın üzerine indirmek zorunda kalmıştı. Nefes nefese ''Özür dilerim'' dedi, ''elimden gelen bu kadar.'' Mercer şimdi daha iyiyim diye yalan söyledi. Ayrıca neredeyse geldik. Sondaj platformunun altında boğazın karanlık sularında 6 metrelik alüvyonlu çamurun içine gömülü 3 numaralı bacağı zapt eden 5 dev demir bacağın batmaya başlamasıyla birlikte bağlama bütünlüklerini kaybetmişler ve platformu pozisyonunda tutan diğer demirleri çekmeye başlamışlardı. Güçlerini koruyabilmeleri için demirlerin çelik kablolarının daima gerili olması gerekiyordu. Platformun tek bir bacağı üzerinde su almasını sağlamak için Egi otomatik gerdirme hidroliklerini devreden çıkarmak zorunda kalmıştı. Kolon daha fazla suyla doldukça epik bağlar kopma noktalarının ötesinde bir bükülmeyle karşılaşmışlar ve birer birer parçalanmışlardı. 18 santim kalınlığındaki çelik teller kopmuşlardı. Demirin bulunduğu uçlar loşluğun içinde sessizce düşmüşlerdi ve geri kalan kısımları da platformun alt tarafında azman bir deniz anasının dokunaşları gibi sallanıyorlardı. Kürek şeklinde olan diğer demirler son derece iyi yerleşmiş oldukları için dibi taramamışlardı ve gerginliklerinin de çok iyi olması nedeniyle platform sarkaç hareketiyle doğrulmaya başlamıştı. Suyla dolmuş olan destek kolonu üzerinde yan yatmak yerine omega 180 derecelik bir açıyla ters yöne döndü. Demirleme sisteminin tamamının dinamikleri tonlarla ölçüldüğü için platform şu anda son derece dengesiz bir hale gelmişti ve pompalarda devri daim yaparak destek kolonuna dolan her 4 litre su yapının açısını biraz daha değiştiriyordu. Saatte 20 deniz mili hızla hücum edip platformun yanından geçerek onları dengede tutabilmek için bacaklara yeterli baskıyı uygulayan dalgalar Omega'nın dik durmasını sağlayan yegane şeydi. Ancak pompalar Omega'nın payandalarını doldurmaya devam ettikçe güç, karşı güç, ağırlık, suyun kaldırma kuvveti ve sürüklenme gibi hassas dengeler varlıklarını sürdüremeyeceklerdi. Egi şaşkınlıkla sadece birkaç metre daha var dedi. Mercer endişeli bir yüz ifadesiyle asansör boşluğundan ne kadar uzaktayız diye sordu. Hedeflerinin yakınlığı acısını ve vücudunun alt kısmına yayılmış olan uyuşukluğu gidermemişti. Hemen altına geliyoruz, ayakların kablodan birkaç santim uzakta. Kapıya yeterince yaklaştığımızda tornavidayı kapıyla pervaz arasına sokman lazım. Otomatik sistemin çalışmaması ve birilerinin kabinde kalmaları olasılığına karşı kapının açılmasını sağlayacak mekanik bir kol olmalı.
Filmlerdeki gibi mi?
Aynen. Egi kapıyı açması için gereken manivela hareketini yapabilmek için kolunu uzatmaya çalıştı. Elini oynattığı anda da bir çığlık atarak Mercer'ın göğsünden düştü. Brandon'ın üzerinde birikmiş suya değdiği anda da kıvranıp plastiği yırtmaya ve salı mahvetmeye başladı. Mercer salı bırakıp Egi ile birlikte suya düştü. Yüzdürücü giysi onun su üzerinde kalmasını sağlıyordu ve suda kontrolsüz biçimde kollarıyla bacaklarını sallayan kızı yakalayabilmişti. Panik yüzünden boğulmasını önlemek amacıyla onu sakinleştirmeye çalışırken Egi'yi kendisine doğru çekti.
''Of tanrım, çok acıyor, yapamayacağım, yapamayacağım.''
Dondurucusu Mercer'ın onu korumak için sardığı bantların kenarından sızarken Egi'nin dudakları morarmıştı.
''Mercer, lütfen, tanrım, öleceğim.''
Kızın gözlerine bakan ancak onun korkuya teslim olduğunu gören Mercer, ''Egi, Egi!'' diye haykırdı. Mercer kendisine boş gözlerle bakan kızın şoka girdiğinden korkuyordu. Yüzdürücü giysinin sınıfta kaldığını ve kendi teninin de sırılsıklam olduğunu ya fark etmemişti ya da umursamıyordu. Birkaç saniye içinde sudan çıkmalarını sağlamak zorundaydı. Tam o esnada açık deniz sondaj platformunu güvenle bağlayan 24 ton ağırlığındaki demirlerin 4'ü kum bulutları kaldırarak deniz yatağından kurtuldu ve çamurların arasında muazzam izler bırakarak demirlerin binlerce tonluk birleşik karşı gücünü terk etti. Artık Omega'yı durdurmanın imkanı ve ihtimali yoktu, alabora olacaktı. Platformun bir köşesinde aşırı yük vardı ve demirler olmadan diğer üç bacağın kaldırma kuvvetleri onu dakikalar içinde ters döndürecekti. Platformun baş aşağı dönüp dalgaların altında kaybolması için hala sıkıca tutulan 11 demirden yalnızca üçünün yerlerinden çıkmaları yeterli olacaktı. 3 numaralı kolonun içindeki etkiler anlıktı. Egi ve Mercer asansör kapısının hemen altında mücadele verirlerken bir saniye sonra platform yana yatmıştı ve hızla gelen su onları asansör boşluğuna girmeye zorluyordu. Tamamen suların altında kalmış bir şekilde Mercer'ın yüzdürücü giysisi sayesinde tavana yapışmışlardı ve suyun oluşturduğu basınç nedeniyle de çaresizdiler. Buz gibi su bıçak gibi keskin darbelerle Mercer'ın şakaklarına vurarak midesinin bulanmasına neden oluyordu. Zihni hızla dönen bulanık bir acı bulutundan başka bir şey değildi. Rezervleri tükenmişti, başaramamıştı, öleceklerdi. Egil'in hareketi o kadar hafifti ki Mercer az kalsın fark etmeyecekti. Ama kız yine de inanılmazı yaparak Mercer'ın elini sıktıktan sonra parmaklarını açıp avucuna bir şey koymayı başarmıştı. Mercer bakmak istemiyor, tuzlu suda gözlerini açmak istemiyordu ancak bir şey onu zorlamıştı. Eline baktı ve tuzlu suyun içinde Egi'nin bütün debelenmelerine, korkusuna ve ölüme yaklaşmış olmasına rağmen bir şekilde tornavidayı elinden bırakmamayı başardığını ve aleti avucuna koymuş olduğunu gördü. Mercer aleti kapıya sapladı ama sarhoş gibi yaptığı hamleyle kapının ek yerini tam 15 santimle kaçırmıştı. Lakin saldırısının açısı tornavidanın düz ucunun kapıyı boylu boyunca çizmesine, sonunda da aralığa sağlam şekilde oturmasına izin vermişti. Aletin ucu basınç çubuğundaki kulpu buldu, Mercer kulpu çekip açtı ve binlerce ton su tarafından dışarı itilen kapı hızla açıldı. Egi ve Mercer insana can veren doğum misali üzerlerine hücum eden su sayesinde dar kapıdan geçtiler, binlerce ton su tarafından koridor boyunca taşınırlarken bölmelerde yana devrildiler, koridordaki bir dönemece vurmalarında 10 metre kala suda tepe taklak döndüler ve etraflarındaki kabaran taşkın su geldiği gibi hızla geri çekildi. İkisi de akciğerleri acıyana kadar kustular ve sular yanlarından tekrar coşkuyla akmaya devam ederken çelik koridorda durup beklediler. Durmaları, kendilerini toplamak için acele etmemeleri ve ıslak giysilerini çıkarmaları gerekiyordu ama yapamazlardı. Petromax Omega şiddetli fırtınaya yakalanmış bir gezi teknesi gibi inip çıkıyor ve gerili bağlama kabloları maksimum toleranslarının üzerine çıktıkları halde şaşırtıcı biçimde dayanıyorlardı. Ancak platformun üst yapısı 15 derecelik bir açıyla eğim yaparken her bir salınıp bir öncekine oranla zarafetle suyu tarayan bağlama alatlarının üzerlerinde daha fazla baskı oluşturuyordu. Çeneleri kaya matkabı misali takırdayan Mercer nefes nefese devam etmeliyiz dedi. Yürüyebilecek misin? Eggie cevap vermedi. Bilinçsizliğe geçiş yapmıştı. Kendi gereksinimlerini umursamayan Mercer, Eggie'nin üzerindekileri çıkarmaya zaman ayırıp kızın sırılsıklam anorağını, kazağını, tişörtünü çekip çıkardı ve ıslak blue jeanini bacaklarından sıyırarak donup ölmeden önce Eggie'ye birkaç dakika daha kazandırdı. Koridora göz atıp bir an gözlerini kapattı ve Ebu Elam eşliğinde dolan başlı yollardan geçerek bu noktaya kadar yaptığı yolculuğu anımsamaya çalıştı. Beynini her şeye kapattı. Çektiği acıya, soğuğa, sondaj platformunun her an yok olabileceğine ve geldiği yolu köşe köşe yeniden yapılandırdı. Yunan mitolojisine göre Theseus Minotaur'u yendikten sonra labirentten çıkışta kendisine yol göstermesi için ipten yararlanmıştı. Mercer'ın ise yalnızca kendi bulanıklaşmış zihni vardı. Boş koridorlarda kollarında Eggie ile eziyetli yolu izleyerek geri dönerken ayakları çelik güverteyi dövüyordu. Hiç yanılmadan salt içgüdülerinin kendisini yönlendirmesiyle her adımda doğru karar vererek kesişme noktalarını, merdivenleri ve kapıları aşmayı başardı. Düşünmek için durmuş olsaydı saniyeler içerisinde kaybolurdu. Sondaj platformunun altyapısındaki çıplak koridorları birbirlerinden ayırmak imkansızdı. Ona doğru yolu hatırlatacak kayda değer nesneler olmamasına karşın Mercer koşarak Ebu Elam'ın kendisini destek koluna getirdiği sürenin yarısı kadar bir sürede faal birime kadar olan mesafeyi kat etmişti. Açık olan bir ambar kapağından deli gibi sıyrılıp mürettebata ait bölüme geçtiğinde kullanıma yönelik çelik duvarlar yerlerini yapay lambrilere ve ince bir halıya bırakmışlardı. Artık eğimi en az 20 derece olan zemin onu bodoslama geniş bir koridora itmişti. Koşarken önünden geçtiği özel kameraların kapıları flu görünüyor, Eggie kollarında kımıldamadan yatıyordu. Mercer durup onun nabzını kontrol edecek cesareti bulamıyordu kendisinde. Koridor boyunca alarmlar tiz sesle ötüyor, kırmızı ışıklar çılgınca atan bir kalp gibi yanıp sönüyorlardı. Gürültünün arasında bilgisayar ürünü bir ses bütün personele platformu derhal terk etmelerini söylüyordu. Mercer aralık duran bir çıkış kapısına bir tekme attı ve Eggie'nin başını vurmamak ya da bacaklarının çelik kapı çerçevesine sürünmemesi için yanlamasına geçti. Merdiven bir eğlence evinden çıkmışa benziyordu. O kadar dikti ki adeta dikey duruyormuş gibiydi. Mercer basamakları tırmanırken dengesini korumaya dikkat ederek merdivenden yukarı çıkmaya başladı. Çıkış kaya yüzeyine tırmanmaktan farksızdı ve platform her geçen saniye daha dik bir açıyla eğim yapıyordu. Mercer ana güverteye ulaşmadan önce zorlanarak iki kat daha çıktı ve rüzgarın kasıp kavurduğu geceye adımını attı. Sensörler petrol platformunun yan yatmakta olduğunu algılayınca bilgisayar acil durum ışıklarını devreye sokmuş ve güverteyi pembe renkli sodyum buharlı lambalarla yıkamış, işaret kulesi ve vinçler karanlığın ortasında birer anıt gibi arkalarından aydınlatmışlardı. Mercer göz kamaştırıcı ışığın arasından helikopterlerle gelirken görmüş olduğu sarı renkli acil durum kaçışı kapsüllerinden birini görmeye çalıştı. Lüks bir yolcu gemisinin filikaları gibi onlar da birimin kenarına asılmışlardı. Dev platformun eğimi dışarıda daha iyi anlaşılıyordu. Mercer birkaç dakikaları olduğunu düşünüyordu. Ancak o anda Petromax Omega'nın yan yatıp batmasına ancak saniyeler kaldığını görmüştü. Kerikov ve Elam'ın hala alt güvertelerde ve kapana kısılmış olduklarını ummaktan başka bir şey gelmiyordu elinden. Ama öyle olmadığından emindi. Onları buraya getiren helikopter gitmişti. Kule kadar yüksek platformun kenarına doğru atılıp platform biraz daha yana yatarken güvertede kayan Mercer'ın kollarının arasındaki Eggie adeta ölü bir ağırlıktı. Alarm zilleri ısrarcılıklarıyla insanı çıldırtıyorlardı. Hızla parmaklıklara vuran Mercer omzunu, tahliye kapsüllerinden birinin jilet keskinliğindeki pervanesinden sadece birkaç parmak ileriye çarparken, bu arada Egil'in başını darbeden korumayı başarmıştı. Kapsülün üst güvertesi kusursuz bir silindir, gövdesi ise en kaba dalgalı denizlerde bile dengesini kaybetmemesi amacıyla derin bir V şeklinde tasarlanmıştı. Kapsülü denize indirecek gelişmiş metaforaları nasıl çalıştıracağını bilmeyen Mercer, ancak mekanizmanın aracın içinden çalıştırılabilecek olması için dua edebilirdi. Eggie'yi parmaklıklarla kendi vücudu arasına sıkıştırıp kapağı açabilmek için ellerinin serbest kalmalarını sağladı ve kapsül bir anda beklenmedik şekilde yükselip suya düşerek ardından da hızla gözden kaybolduğunda Mercer kapsülün bıraktığı boşluğa doğru sallandığını hissetti. Kerikov'un adamlarından bazıları o kapsülü kendileri kaçmak için kullanmış olmalıydılar. 49. ayrımın sonu. Sayfa 465.